Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrolaya tekrar başlıyoruz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Haftanız nasıl geçti?
Haftamız biraz elem vardı.
Taziyelerle.
Taziyeler oldu.
Muhterem merhum Abdullah Tivinikli ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Evet. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Sizin de kayınpederiniz vefat etti.
Allah razı olsun.
Sizin de başınız sağ olsun.
Dostlar sağ olsun. Teşekkür ederiz. Abdullah ağabeyimizin gerçekten gençlerle ilgili dava dediği, kendisinin çok böyle hoşuna giderek kullandığı, böyle hissettiğiniz o dava kelimesinin sıcaklığını, bir hizmet hayatı vardı.
Evet.
Biz de zaman zaman beraber onunla bazı projelerde istişarelere katılırdık. Gerçekten yani uzun uzun konuşsak
evet.
Yeridir ama sonuçta tabii gitti. Yani yüreğimizde gerçekten acısı büyük ama inşallah geriden gelen evlatlarının hayrül halef olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni
i̇nşallah.
Ediyoruz. Abdullah abiyle ilgili yine isterseniz biraz bir yorumunuzu
evet,
alalım
evet.
Mehmet
yani
abi.
Yani şöyle tabii.
Ben de ona göre... Evet. Zaten hep böyle yıllardır beraber olduğumuz için
doğru.
Bir kanaat var zaten. Evet.
Yani Abdullah abi de Fahrettin abi de aslında onun bir tevafuktur ki ikisi de aşağı yukarı aynı hastalıktan ve aynı yaşta vefat etmişler.
59 yaşında.
Evet. 4 sene olmuş. Demek ki 4 yaş vardı aralarında Fahrettin abi gideli. Tabii o ikisi geçen bir toplantımız oldu. Sonra da siz de geldiniz oraya Genç Dergisi'nin vefa toplantıları.
Evet evet.
Onu da buradan bir
orada böyle bir fotoğraf
çekilmiş olalım.
Çekmiştik evet.
Evet o vefa toplantıları da buluştuğumuzda herhalde bir aşina kitaptan biyografisi çıkacak değil mi Abdullah abinin?
Evet evet.
Aşina kitaptan çıkacak o.
Yani biyografisi derken onunla bir şekilde temasta bulunmuş kişilerin de intibalarını, kanaatlerini evet. ve düşüncelerini, yorumlarını da içeren bir kitap olacak. Bir tür derleme, bir seçki
kendisinin
gibi.
Kendisinin de orada.
Tabii kendisiyle de konuşmalar
kendi ağzından kendini anlatıyor.
Evet, evet. Yani yaklaşık 6 aydır Genç Dergisi'ndeki arkadaşlarımız Abdullah abiyle düzenli.
Evet, çok
mümkün
güzel.
Olduğu kadar onun tabii o hastalığının el verdiği evet. kadarıyla görüşmeye çalıştılar. Onları şimdi belli metinler haline getirdiler. Abdullah abi tabii bazı yönlendirmeler de yaptı orada. Şununla gidin konuşun, bununla gidin konuşun tarzında. Onlarla da röportajlar yapıldı. Muhtemelen sizin de bir yazınız evet. var hatırladığım kadarıyla. Böyle bir seçki olarak Abdullah abiye ilişkin evet. bir intiba vermesi açısından, bir kanaat hasıl etmesi açısından hem de tarihe bir
çok denk düşmüş.
Şey kalsın diye evet.
Denk düşmüş. Biraz da acele etmek lazım yani
tabii, tabii.
şu anda
doğru.
tam zamanıdır.
Doğru.
Bir 15 gün içinde çıkarsa çok güzel olur. Şöyle benden yazı istediler 15 gün evvel. Böyle anlattılar. Hatta ben de o zaman gitmeye çekiniyorduk biz evlerine falan. Çünkü netice bir ağır bir rahatsızlık var. Hem meşgul ederiz hem onların şeyi bozulur. Düzeni bozulma, mikrop kapma meselesi falan diye. Hatta böyle olunca ben de Yusuf Temizcan'a dedim ki ya ben de sen gidiyorsun zaten bu kitap için ben de gideyim. Hatta yazımı da hazırlayayım ben okuyayım kendisine yazdığım yazıyı diye düşünmüştük. Yazımı bitirdim ama o bitirdiğim gün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oraya da gittik hastaneye ama tabii görmedik yoğun bakımdaydı. Ya ben o yazıyı bitirdim yazıyı okuyamadan bir hafta içinde vefat etti Abdullah abi. Ben de o yazıyı birkaç kişiye attım o zaman. Orada o yazı çok yayılmış yani şeyde bayağı. Orada da bahsettim ben. Yani biz bu çok özel şeyleri belki değil. Yani kitapta da anlatamayacağımız, hakikaten radyoda da anlatamayacağımız çok özel şeyler var. Başlattığı bir takım şeyler var ki hala etkisi ve tesiri devam ediyor.
Bunlar... Edecek de zaten. Yani çünkü Abdullah abimizin o noktada Mehmet abi belki en önemli yatırımı insana olan yatırımıydı.
Evet, insana
yani
olan
hep de bunu
yatırımı.
Böyle vurgulardı. İşte adam yetiştirmek lazım. Kaç adam yetiştirdiniz?
Evet.
Hatta 4 sene evvel hiç unutmuyorum Mehmet abi. 55 yaşındayken dedi ki benim babam 57 yaşında vefat etti dedi. Benim 2 senem kaldı. Elinizi çabuk tutun kardeşim
evet.
dedi. Elinizi çabuk tutun vaktim az kaldı diye.
Evet.
Böyle bir tür sanki... Önceden haber verir gibi.
Doğru doğru.
Böyle bir şeyini
yani
hatırlıyorum.
Yani hakikaten çok ben onu orada bahsederken şöyle dedim. Fahrettin abi de öyleydi. Yani Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili o tabi atın üstünde zor duruyor. 90 yaşın üstünde bir sahabi şeye gelmiş artık. Yani İstanbul'un fethi için geldiğinde atın üstünde duramazken beni atın üstüne bağlayın. Surlara da en yakın yere gömün. Ben hep onu gördüm Fahrettin abide de Abdullah abide de. Yani o hastalık ki çok ciddi sıkıntılı bir hastalık ikisinin de. O hallerinde yani sese zor çıkarken bir takım şeyleri hala kovaladıklarını gördüm. Yani aynı Eyüp Sultan Hazretleri gibi belki atın üstüne ancak bağlayarak duruyorlardı. Yani kollarında serum bağlıyken bile yani hizmetin en yakın yerine kadar hamle yaptılar. Evet. Son nefeslerine kadar şahidiz.
Evet.
Bu tabii etkileyici bir şeydi. Bir şey daha var ki onlar hiç kimsenin çok giremediği işlere girerlerdi. Aslında onlar da bu işleri yapacak insanlar da onları bulurdu. Yani mesela biz orada da bir yani işte bir Kur'an kursu hizmeti, bir imam hatip hizmeti, bir efendim cami yapımı hizmeti. Bunların hepsine girdiler, hepsini yaptılar. Fakat bunları yapacak insan da daha kolay ve çok bulunur. Çünkü direkt ibadet gibi şeylerdir bunlar. Asıl insan yetiştiriciliği dediğimiz belki işte 30 sene sonra semere, belki 40 sene sonra semere verecek bir takım işlerdir. Burada bir de verirsiniz, 100 tohum atarsınız, 2 tohum çıkar, 2 tohum ağaç olur yani. Böyle de bir iştir. Buna da genelde bizim zenginlerimizin birçoğu girmek istemezler. Direkt bir şeyi görmedikleri için burada. Hem semereyi hem de ileri matuf bir iş. Hem de yani ya işte belki de o çocuk yetişecek şey olmayacak falan diyerek. Yani bunların her birine onlar yatırım yaparlardı.
Evet.
Ciddi şeylerdi. İnsanların çok girmedikleri işlere girerlerdi. Ve onlar da onları bulurdu doğrusu. O işleri takip edenler de. Bu biz birçok şeye şahidiz. Belki burada yani vakti gelince de belki bir 20 sene sonra da anlatılacak şeyler vardır. Mesela Bosna ya bizzat Abdullah abinin savaş cephenin en uç noktasına kadar gittiğini biliyoruz biz.
Evet.
Yani bir takım emanetleri ulaştırdığını biliyoruz. Bizzat kendisi yani.
Evet, evet.
Bosna'dan Afgan mücahitleri de öyleydi. Son dönemdeki şimdi devam eden bir takım şeyler hakikaten yani onların o başlangıç şeyi olmasaydı belki çok farklı olacaktı. Hani Türkiye'miz açısından da böyledi. Yani dünya dengeleri açısından bahsediyoruz.
Evet evet.
İçeri döndüğümüzde ayrı bir alemle karşılaşıyoruz zaten. Yani ta işte Güneydoğu'daki çocukların kurtarılmasından Washington'daki
Kanada'daki
doktora, Kanada'daki doktora talebelerine kadar, Meksika'daki Müslümanlara, İtalya'daki Romalı Müslümanlara kadar, Filipinlere kadar bir
interlant vardı. Kanada'daki TV
ya, evet, onları kadar. Zaten şey yapmıyoruz.
Evet,
zaten
evet.
Afrika'da hani gidiliyor da.
Evet.
Yani siz de biliyorsunuz Washington'da, New York'ta yani bir işte master'a, doktoraya gelmiş arkadaşlara sahip çıkmak ne kadar pahalı ve
kesinlikle,
zor bir iştir.
Kesinlikle.
Değil mi?
Aynen. Şimdi orada bir Mehmet abi şey var. Abdullah abinin gerçekten gençliği 80 öncesi o sıkıntılı süreçlerde yaşanmış. Ayrı bir mercek altına alınması gereken o yeniden milli mücadele grubuyla ve o mücadelenin gerçekten tam içinde yer almış bir ayrı safahattır.
Evet.
80'den sonra bu Turgut Özal'la başlayan açılım sürecinde yepyeni bir kavramın, yepyeni bir kurumun Türkiye'ye kazandırılmasında oynadığı öncü roldür. O
evet.
İşte bugün faizsiz finans kurumları diye evet. Dün ifade edilen, bugün de katılım bankaları diye ifade edilen en büyük iki tane bankanın kuruluşunda bizzat.
Evet.
Ben o günleri de şöyle anlatırdı. Bir masa vardı dedi, bir ben vardım dedi yani.
Evet.
Böyle bir süreçte İngiltere'de ilk defa bunun eğitimini almış birisi olarak o süreçte oynadığı bir rol var.
Evet.
Ben bunu da ikinci safahat olarak değerlendiriyorum. Bir de üçüncü safahat var ki bu işte 2000'li yıllardan sonra ortaya koyduğu ve gerçekten Türkiye'nin birçok belki dev holdinginin ya da patronunun devlet katkısıyla bugünlere gelmiş birçok insanın arasından sıyrılıp mukaddesat, maneviyat ve efendim dava şuurunu bunların içerisinde hassasiyetle taşıyıp böyle de bir iş adamı olabileceğine dair
evet.
Numune olması açısından da cidden ayrı bir örnekliği var diye düşünüyorum.
Doğru,
Abdullah abim. Bu üç hayatındaki üç devrenin ben hep her birisinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği kanaatindeyim. Zaten kitabı hazırlayan arkadaşlara da, kendisine de hatta bunu bu şekilde aktardım en son görüşmemizde. Böyle incelemek lazım gerekiyor diye düşünüyorum doğrusu demiştim. Tabii son dönemle ilgili söylenecekler var, söylenmeyecekler var. Evet. Ama ortaya koyduğu örneklikte benim dikkatimi çeken Abdullah abinin bir tür avcılığı da vardı.
Evet.
Adam
evet.
avcılığı yani.
Yetenek avcılığı.
Yetenek avcılığı. Hikaye. Hatta şöyle bir sözünü hiç unutmam. Ben hep kendimden en iyilerle çalışmaya gayret ettim. Hı. Çünkü onlar zaten yani iyi oldukları için beni de yükseltecekler diye. Bu önemli bir şey abi. Çok birinci adamın etrafındaki insanları daha çok böyle şakşakçı, yani bir tür efendim kendisini tasdik eden, onaylayan tiplerden seçmesi bir tarafa, Abdullah abinin bu hep böyle yeteneklileri, bir şekilde iyi olanları seçip onlarla farklı farklı kulvarlarda yürüyor olması. Bir de hakikaten belki hiperaktif kişilik de diyebiliriz buna. Fahrettin abi de vardı ama Abdullah abi de çok daha belirgindi. Yani şimdi bilgisayar başına oturursunuz, bilgisayarda bir işlem yaparsınız. Arkada bilgisayarın RAM'i çalışır mesela sürekli. İki üç işlemi bir aynı anda yapar. Bakarsınız görev yöneticisini çalıştırdığınızda bakarsınız ki 7-8 tane böyle işlem vardır aynı anda devam eden. Hı. Abdullah abinin beyni de öyleydi.
Doğru.
Gerçekten sizinle konuşurken belki 3-4 tane farklı kavram, konu onun gündemine girerdi.
Önemlisi farklı kavram, bir de o ikinci, üçüncü, dördüncü istasyonu düşünürdü. Yani evet, siz birinci istasyonu tesis etmeye çalışırken evet. o derdi ki işte 20 sene sonra nereye ulaşılır falan evet. hesabı yapılırdı.
Yani stratejik düşünce diye okutuyoruz evet, ya evet. abi. Stratejik düşüncenin gerçekten böyle hakikaten şeyiydi yani. Etli, kanlı, canlı bir örneğiydi yani. Bakış açısı evet. itibariyle. Bir de mesela bu hayatının son anına kadar katkı verdiği projelerden bir tanesi. Akademisyen yetiştirmeye yönelik evet. İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı'dır. Evet. Gülfettin Çelik ağabeyimizin riyasetini yaptığı o vakfın böyle ekonomi, küresel finansla ilgili bir toplantısı olmuştu hiç evet. unutmuyorum. Abdullah abiye de orada bir böyle söz hakkı düşmüştü. Ben orada küresel finansla ilgili ortaya koyduğu o bakış açısının, yaptığı değerlendirmenin yani gerçekten hani biz de işletmecilik az çok evet. bu işleri kendimize göre okuyoruz, biliyoruz diye düşünüyorum. Abdullah abinin koyduğu perspektifin gerçekten çok böyle önemli olduğunu orada
çoğu
görmüştüm.
Çoğu kişinin yakalayamayacağı
kesinlikle
şeylerdi.
Kesinlikle çok yani. Yani çok hem derinlemesine bilgi sahibiydi, hem bir öngörü vardı, hem de o öngörü içerisinde politika tercihlerine yönelik de bir ciddi şeyi vardı yani. İradeli bir duruşu vardı.
Yani şöyle bir boyutu da var tabii hadisenin. Sadece bak İBA'dan bahsederken düşün ki o İBA bir vakıf netice değil mi? Yani belki kendinin 5 sene evvelki makamını o İBA'ya verdi gitti yani.
Evet, evet doğru.
Şu anda ne kadar önemli bir şey
evet,
yani.
Evet, aynen.
O Anadolu yakasına taşındığı zaman şirketi o şirketin eski yerini İBA vakfına verdi.
Evet, evet.
Hala da orada faaliyet gösteriyor.
Yine İSAR mesela çok önemli.
İSAR,
bir
evet.
İSAR yani İslam Araştırmacısı, İslam Araştırma Merkezi diye kısaltılmış bir kelime ama sonuçta alim yani çağın ihtiyaç duyduğu alim tipolojisini yetiştirmek üzere ortaya konmuş. Hem dini ilimleri hem de işte İngilizce gibi ya da işte bir takım tabii ilimleri aynı anda okuluna devam ederken tahsilini yapan çocuklar, gençlerle ilgili bir projeydi ki onu da bizzat her adımında bizzat bulundu ve en böyle hayatının belki de hani esas yani projesi olarak baktığı evet. bir şeydi.
Mesela orada belki de iki üniversitenin, özel üniversitenin nüvesini oluşturdu o.
Evet.
Yani şu anda hali hazırda olan bile. Bir taraftan da sadece yani think tank'i kimse bilmezken think tank kuruluşuna mesela SETA'nın
tabii.
adamın.
Tabii,
değil
tabii.
mi burada?
Adamı İstanbul'da beraber konuştuk
evet,
madem hatırlıyorsanız.
Tabii, tabii.
Sonra Ankara merkezinde
yani
kuruluş
bunların her birini. Yani bunlar büyük ufuklardı. Yani
evet,
insanların
evet.
adını bilmedi. Ya think tank ne acaba falan dediği zaman o bir think tank oluşumunu hazırlıyordu.
Evet evet.
Ve hakikaten ondan sonraki hadiseler, gelen şeyler ne kadar bunun isabetli bir iş olduğunu. Yani ne kadar zamanında yapılmış bir iş olduğunu gösteriyor. Şimdi siz de hatırlıyorsunuz SETA dediğimiz şey değil mi yani? Hadise şimdi bak dünyanın neredeyse politikasına yön veren bir kurum oldu yani.
Evet, evet.
Büyük bir şey. Diğer taraftan insan yetiştirme adına yapılan şeyler. Yani hakikaten büyük bir ufuk içinde yapılan işlerdi bunlar ve bunları genelde gece vakti olurdu bu işler. Biliyorsunuz siz de. Yani ben ona diyorum yatsıyla teheccüd arası görüşülür, karar alınırdı bu işlerde. Çünkü öğlen kendi işin yapılacak.
Evet.
Ondan sonra da bu işlere sıra gelecek. Ben şöyle görüyorum. Onun için Fahrettin abi de Abdullah abi de aslında her yere geç kalırlardı. Ciddi geç kalırlardı. Ama niye geç kalırlardı? Bütün bu işleri kendi yüklendikleri için. Kader bir şekilde, buna belki erken demek çok şey olmayacak ama her yere geç kaldılar ama bir yere erken gittiler. Evet.
Öyle mi?
Ya evet. Öyle oldu.
Allah rahmet eylesin. Şimdi bazı ölümler var ki insan tebessüm ederek böyle bir coşkunlukla, bir ferahlıkla konuşur.
Ya.
Bu önemli bir şey mi Mehmet abi?
Onu siz yani, yoktunuz tabii, kayınpederinin cenazesindeydiniz.
Evet.
Ben orada hakikaten çok nadir cenazede hissettiğim o ferahlığı.
Değil mi?
Onu yani hissettik yani.
Şebi arus yani.
Yani bir öyleydi.
Düğün günü gibiydi.
Öyleydi.
Çünkü Abdullah abinin hakikaten ortaya koyduğu her proje hani bir müsmir kelimesi çok benim hoşuma giden bir kelimedir. Semere veren yani evet. Hemen böyle başka güzelliklere vesile olan projelerdi. Yani o noktada hassasiyetlerini o iş bitiriciliğiyle hakikaten yani becerisiyle, zekasıyla, o hiperaktif denebilecek efendim böyle her şeye o noktada yetişebilmedeki maharetiyle çok iyi harmanlamıştı. Hı. Bir şey yalnız Mehmet abi hakikaten vurgulamadan geçmemek lazım. Yani klasik noktadaki duruşları, müteşerri duruşları.
Ya.
Yani bunu da sadece hani bir böyle Kur'an ve sünnetin ihtivasındaki, muhtevasındaki bir hayatın yanında bir de büyük bir medeniyetin, Osmanlı medeniyetinin
evet.
Varisi olduğumuz büyük medeniyetin o edep çizgileri içerisinde ortaya koymayı başarmaları da çok cali bir dikkattir. Yani edebe çok ciddi vurgu yaparlardı. Hiç unutmam yani bu sadece bir şey de değil. Hani kitaplarda yazılı bir edep tarifinden öte bir yaşanmışlık, bir tecrübe, evet. Hayatın büyüklerin yanında geçirilmiş evet. Olmasından kaynaklanan bir görgüydü de.
Evet.
Bir gün toplantıya çağırdılar. Kendileri tabii toplantı, başka toplantıdalar. Biz de o arada onları bekleyecekken dediler ki ya siz beklerken biz size yemek ikram edelim. Bakın kendileri yine bir şey
evet.
Yemek noktasında ya bekletmeyelim hiç olmazsa yemek ikram edelim bunlara diye. Bizim sizin de olduğunuz böyle bir gruba yemek ikram etmişlerdi. Orada benim hakikaten fotoğrafını çektiğim birkaç hadise var Mehmet abi. Bir tanesi toplantılar bitip de iki kardeş birden içeriye girince yani Abdullah abi ile Fahrettin abi doğrudan tabaklara baktılar hemen.
Evet.
Dediler ki hatta böyle gayri ihtiyari ağızlarından dökülen cümle. Ya dedi Abdullah abi. Ya bir insanın dedi ne olduğu dedi tabağını bitirip bitirmemesinden belli olur dedi. Evet. Böyle ve niye bitirmediniz diye çıkıştı hatta evet. Birkaç kişiye. Orada Fahrettin abi de şöyle baktı hemen. Kendileri de bir şey yememişler ama yine kendileri yemeyecekler. Belki başka bir sofra belki onlar için hazırlanacak. Ama o sofrayı bu sefer kendi çalışanları için. Oradaki birkaç daha fazla porsiyon vardı. Onlar için hazırlamak gerekiyor. Hemen orada böyle yarım kalmış salataları böyle birleştirip böyle bir tekrar bir başkasının evet. Oturup da ha burası tamam kimsenin dokunmadığı bir yermiş. Ben buraya oturabilirim, burada yemek yiyebilirim diyebileceği bir 5 dakika içerisinde hemen nasıl orayı hazırladıklarını da böyle hiç unutamam yani.
Evet.
Yani bunlar böyle çok ince ufak
bir
şeyler ama
organizasyon yeteneğini de gösteriyor.
Hem organizasyon yeteneği hem o israfa karşı hassasiyetleri evet. Hem de yani bir yemek kültürü içerisinde ne kadar aslında inceliklerin barınabileceğini göstermesi açısından önemliydi.
Ben
yani.
De mesela bir kandil gününü hatırlıyorum. Kandil günü yine bir toplantılarımızdan biri oldu. Bu sizin dediğiniz bu ileriye matuf yatırım yapılan bir işlerden biriydi. Orada 15-16 arkadaş vardı. Belki onu da ayrıyeten ele almak lazım. O büyük ufku. 15-16 arkadaş, o dönem öğrenciler Kandil diye de gitmişler. Oradaki yakın ama lüks bir pastaneden kandil simidi yaptırmışlar. Hmm. Çıkışta abilere kandil diye hediye verecekler. Ondan sonra tabii kandil gecesi düşün ki yani hakikaten yine toplantı 11-12'ye doğru bitti. O şeyler ona verilince birden böyle abilerin gördüler o lüks pastaneyi onu. Çocuklar kendi paralarıyla almışlar. O çok hoşlarına gitmedi. Yani kendilerine bir hediye verildiği halde dedi kuzum buradan almayın şey yani bir de onun efendim ben onu da unutmuyorum yani mesela önemli bir şeydir
böyle
o da.
Bir
o ufuk
vardı.
Bir evet. Çok hassaslardı hakikaten evet. Yani israfa karşı ciddi bir hassasiyetleri vardı. Kendi üstlerinde bunu uygulamasını da bizzatihi yaşarlardı ama ümmete olduğun zaman ümmete ait bir şey olduğu zaman o sınırlar açılırdı. Kendilerine ait bir şey olduğu zaman o sınırları kapatırlardı o manada. Evet. Demek ki böyle de bir şey varmış yani belki bir hissi kablel vuku. Yani hakikaten onlar çok bir büyük bir varlık içinden gelmediler. Tırnaklarıyla geldiler dediğiniz yerlere. Tam da oralara geldiklerinde çok da uzun sürmedi yani
evet,
o şey.
Evet, evet.
Ama bütün hayatları boyunca veren ele oldular. O evet. Çok önemli bir şeydi evet. Yani. Bir taraftan sizin o dediğiniz bir yetenek avcılığı diyoruz biz ona. Avcılık vardı ama herkeste olmayan bir özellik daha vardı. Bu çok önemli. O da yetiştiricilik özelliğiydi. Bir taraftan avcılık yapılırken hani biz ona bir taraftan hunterlık bir taraftan farmerlık diyoruz. Bu ikisini beraber yapmak çok mühim iştir.
Evet evet.
O farmerlığı da yaparlardı. O yetiştiriciliği de yaparlardı. Burada avcılığı da yaparlardı. Yani onlar bir numune şeylerdi. Yani Cenab-ı Hak diyor ya ben işte ilmi çalışana veririm.
Zenginliği istediğime
zenginliği ise istediğime veririm. Onlar yani hakikat ikisi de mühendislerdi. İTÜ gibi bir okulu bitirmişlerdi en zor zamanda. Ve o vizyonu aldıkları eğitimlerle de tamamlayıp ümmete döndürmüşlerdi. Hem çalışıyorlardı hem ilmi noktada işler yapıyorlardı. Orada destek veriyorlardı. Hem de Cenab-ı Hak onlara o zenginliği de vermişti. Fakat görüyorsun Cenab-ı Hak zenginliği bazen de hiç de bu işlerle ilgisi olmayan insanlara da veriyor.
Evet.
Tam da orada onların bu yola bağlılıklarından ötürü el kârda, gönül yârda numunesini onlarda gördük biz.
Evet, evet, hakikaten. Bir de İslami camia dediğimiz hakikaten her rengiyle tam ortasındaydılar. Herkesin dönüp de yani kendilerine bu tür bir ileriye matuf, gerçekten yenilik gerektiren bir işle ilgili ya bunu kim destekler, kim buna evet. destek verir dediğinde ilk akla gelen isimler de onlar. Ve hiç kimse de o noktada ya bunlar sadece kendi yapılarına hizmet ederler demezdi.
Evet.
Çünkü bilirlerdi ki hakikaten iş yenilikçiyse yani inovatifse bugün evet. tabiriyle gerçekten oradan böyle bir semere hasıl olacaksa evet. hiç gözlerini kırpmadan girerler. Bu noktada da herhangi bir asabiyet ya da işte taassup
dönüş beklemezlerdi.
Olmazlardı. Evet. Bunu da alıp da böyle kendi kaplarına biz kendi şeyimize çekelim bunu. Böyle bir dertleri de yoktu. Niye? Çünkü hakikaten saf ve pür ümmet kaygısıyla evet. hareket ederlerdi.
Şu da mesela onun örneği işte bir biliyorsun 28 Şubat zamanı Katsayı Zulmü çıktı. Katsayı Zulmü ile İmam Hatip'in en parlak çocukları, okul bilincileri normalde en üst okula girecekleri yerde Katsayı Zulmü'nü yiyince ancak özel okullara, onlarda da ciddi para verilecek özel okullara gidebilme durumunda kaldılar. Onlar hemen bir kısmı üstlendiler. Bir kısmı da zaten bu Önder Vakfı'nın faaliyetiyle okuyorlardı. Sonra onların gittiği özel üniversitede başörtülü kızlara önce izin vermişti. Sonra zulüm artınca onları da çıkaracak oldular. Bunlar da bütün dediler ki hepsini biz Avrupa'nın bir ülkesine göndereceğiz şimdi. Bir başkentine göndereceğiz. Abiler razı olmadılar. Memleketten gitmesin onlar dediler. Hmm. Bak bu da orijinal bir şeydi.
Güzel bir şey, gerçekten.
Yani insanları bak master'da, doktora'da, Washington'a, New York'a yollayan abiler lisans düzeyinde o çocukları Avrupa'ya yollamadılar.
Sonrasında da abi o lisansı bitiren çocuklarla işte ilk think tank dediğimiz kuruluş evet. çalışması yapıldı. Orada beraberdik hatırlarsanız. Oradaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin her birisi bugün ya o da mı oraya gelmiş, o da mı oradan geçmiş denebilecek çok etkili ve yetkili yerlerdeler.
En üst tepe hakikaten, noktalarındalar yani.
Yani o noktada da hakikaten.
Ve bir şey daha var
onların
hocam.
Onların ileri görüşlüğüne bu noktada
bir şey daha var hocam. Onların o çocukların hiçbirinin yolu, kariyer yolu Tivniklilerin bir şirketine değmedi.
Değmedi
evet. Yani. Ne evet. kadar mühim bir şey.
O da bu. İlginç bir şey.
Evet. Yani çok önemli
bir şey. Hasbetenillah yapmışlar.
Hocam yani bak spordan, yani. Yani şu radyonun kuruluşundan, okulların kuruluşundan, film şeyine bunlar film çekilecektir. İşte hassas bir konu, şehitlerle ilgili oradaki Erzurum'daki o dönem.
Evet.
Mesela ona sponsor oldular ya. Düşün yani mesela.
Tamam.
Yapılacak bir şeyde. Gençlik hizmetleri, izcilikten tut, spor şeylerine kadar.
Evet.
O sanat faaliyetlerinden başka şeylere kadar işte her birinde bir imza vardı yani.
Allah gani gani rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Hem Fahrettin abimize.
Çok konuşulacak çok şey var.
Evet, hem de Abdullah abimize. Bil vesileyle de bütün dinleyicilerimizden bir Fatiha, üç İhlas. Bütün geçmişlerimizin ruhlarına, hasreten bu iki abimizin ruhuna istirham ediyoruz. Hayrola birazdan devam edecek efendim. Hayrola tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Mehmet abicim, ilk bölümde abilerimizi, Abdullah Tivnikli abimizi ve Fahrettin Tivnikli abimizi böyle bir rahmetle yad etmiş olduk.
Yad ettik, evet.
Allah gani gani rahmet eylesin tekrar. Bu bölümde de geçenlerde kamuoyuna sonuçlar açıklanan bir gençlik araştırmasından bahsedelim.
Kim yapmıştı onu?
İstiyoruz. Türkiye Gençlik STK'ları platformu diye bir çatı kuruluş var.
Evet, evet.
90 küsür gençlik STK'sının yani örgü, dernek, vakıf evet. ve benzeri hizmet organizasyonunun bir nevi işte kendi aralarında eşgüdüm, koordinasyon, faaliyetlerin ahenkleştirilmesi gibi niyetlerle, halis niyetlerle yola çıkılmış.
Ne güzel.
Bir efendim çatı kuruluş ve güzel de bir başlangıç yapmışlar. Ve 8000 gençle görüşerek, 250'siyle derinlemesine görüşme yaparak Türkiye'nin gençleri 2018 şeklinde bir araştırmaya bu şekilde imza atmışlar.
Evet.
Şimdi burada bir takım sonuçlar var. Ben bunları bir kısmını söyleyeyim. Mesela gençlerin ilgi alanları diye bir başlık var. Ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili gelişmeler ve spor haberleri ilk 4 sırada yer almış. Siyasete ve siyasi gelişmelere karşı bir duyarsızlık var. Yani çok takmıyor gençler siyaseti. İş hayatında nasıl gençlerin durumu diye 15-30 yaş grubundaki gençlerin %33 yani her 3 gençten bir tanesinin çalıştığı sonucuna varılmış. 15-17 yaş grubundaki gençlerin %90'a yakını öğrenci. Bunun %5'i çalışıyor. Hayal ettikleri şirketler var, çalışmayı hayal ettikleri. Onları biliyor zaten. Yani hangi şirketler olabilir bunlar dendiği zaman bir büyük marka algısı vardır ya Türkiye'de. Ona istinad eden
tüketime yani, en çok olan şeylerdir onlar.
Evet, oralarda daha çok çalışmayı istiyorlar. %38.2'si yani 40'a yakını kendi işini kurmayı hayal ediyor. %32.5'u kamuda, %16.1'i ise özel sektörde çalışmak istiyor. Yani her 3 gençten bir tanesinin kamuda çalışmak istemesi, özel şirketlerde çalışmaktan daha önde olması ilginç yani. Girişimcilik de güzel bir şey ama evet. Kamunun özeli geçmesi bence burada ilginç.
Ama bir realist bir yaklaşım.
Evet. STK'larla ilgili de bir soru sorulmuş. %94.4'ü herhangi bir STK'ya üye değil. Yani gençler gönüllü değil yani. Sadece 5.6'sı üye. Bunların hani 5.6'sının da yarısı ben bu STK'ya üyeyim dediği kurumun da yazması istenmiş. Onların %2.5'u STK değil. Yani aslında başka şirketler ya da kuruluşları ifade ediyorlar. Dolayısıyla Kızılay, LÖSEV, TEMAVA, TÜGVA gibi şirketleri bu noktada şirket diyorum affedersiniz STK'ları çalışmayı tercih ediyorlar. Bu STK'ların da aslında bir marka olarak oturduğunu da gösteren bir şey. 5 üzerinden 2.9 mutluluk puanı vermişler. Yani 5 üzerinden 3. Yani mutluyum diyor. Kadınlar erkeklere göre biraz daha mutlu. Yaş ilerledikçe mutlulukta düşüş görülüyor. Yani hani genç hani başı biraz böyle şey derler ya. Evet. Fakat burada ilginç bir şey abi. Mutluluk için gençlere göre önemli şartlar nedir diye sorulmuş. İlk sırada para çıkmış. İkinci sırada aile. Üçüncüsünde de saygınlık. Değer olarak ne tür değerler sizin için önemli diye sorulmuş. Vatan sevgisi, aile ve eğitim. Türkiye'nin önemli üç sorunu nedir diye sorulmuş. Ekonomi, işsizlik ve terör denmiş. Gençlerin en çok sıkıntısını çektiği sorunlar nedir? Yani sizin sorununuz nedir? İş sahası eksikliği, eğitim sorunları ve madde bağımlılığı denmiş. 31.3'ü sık sigara içtiğini söylemiş. Her üç gençten bir tanesi sigara içiyor. %5'i sık alkol kullandığını söylemiş.
Evet.
Madde bağımlılığı ile ilgili oranlar düşük çıkmış. Bunların hani biraz da kendini saklamakla ilgili olduğu yorumları yapılıyor. Evet. Burada benim esas konuşmayı arzu ettiğim bir sonuç. Gençlerin Mehmet abi siyasal eğilimleri noktasında kendilerine bir soru soruluyor. Diyor ki gençler, ha kendinizi nasıl tanımlarsınız? Böyle bir soru soruluyor. %31.2'si ben milliyetçiyim diyor. En yüksek oran bu. %29.6'sı Atatürkçüyüm diyor. %16.8'i muhafazakarım diyor. %12.6'sı dindarım diyor. %11'i ise demokrat olduğunu belirtiyor.
Evet.
Şimdi ya milliyetçiliğin zaten küresel bir yükseliş içerisinde olduğunu zaten biliyoruz. Türkiye de bundan nasibini alıyor. Dolayısıyla siyasal eğilimlerde en başta milliyetçiliğin çıkması şaşırtıcı değil.
Milliyetçilik ne milliyetçiliği? Adam Kürt milliyetçisi de olur, Türk milliyetçisi de olur, Çeçen milliyetçisi olur.
Evet.
Yani,
değil zaten mi? Milliyetçilik o anlamda tabii çok da kaygan bir zemin yani.
Evet.
Ona yakın bir oran hani 30'da denebilir Atatürkçü olduğunu ifade ediyor. 16.8 muhafazakar, 12.6'sı dindar, %11'si demokrat olduğunu belirtiyor. Şimdi bizim tabii gençlerin hani 8000 gencin bu araştırmaların ne tür yumuşak karınlar olduğunu da az çok biliyoruz.
Biliyoruz. Bir de bu örneklem ne acaba? Evren ne? Örneklem ne? O da önemli. Yani ne kadar Anadolu'da yapıldı, ne kadar İstanbul'da yapıldı.
Onların hepsinin bilgileri var. Aslında o anlamda bir şey bir sağlam bir araştırma olduğu söylenebilir.
Evet.
Çünkü bu tür araştırmalarda malum zaten Türkiye genç bir nüfusa da sahip. Hala genç bir nüfusa sahip. Evet. Gittikçe yaşlanıyoruz ama böyle bir araştırmanın bu anlamda gençlerin nabzını tutmak açısından hem yönteme çok dikkat etmesi beklenir.
Doğru.
Hem de bu ortaya çıkacak sonuçların gençlerle ilgili genel algılardan çok böyle sapmaması da gerekiyor. Yani şimdi biz bir genç tarifi yapıyorduk şimdi. 15 Temmuz'da bir şey değişti yani.
Bizim, değişti.
Değil mi? Gençlerle ilgili algımız noktasında bir şey değişti.
Değişti.
Gençler o noktada beklendiği gibi ya da sanıldığı gibi değilmiş.
Gençlerle bir helalleşme ihtiyacımız ortaya çıktı.
Çıkmıştı, onu da yapmıştık zaten hatırlıyorsanız. Bu siyasal sonuçları özellikle nasıl yorumluyorsunuz Mehmet abi? Yani
apolitizasyonun iki öğleden sonra başlamış bu apolitizasyon dediğimiz hikaye aslında devam ediyor. Yani o manada devam ediyor. Gündelik siyaset anlamında bence ama
daha yani gençleri siyasete karıştırmama anlamında diyorsunuz o apolitizasyon değil mi?
Evet, evet. Ama genel siyaset anlamında da bence siyasi bir şey var. Daha fazla yani. O biraz da belki Türkiye'nin kutuplaşmasına ait bir siyasal düzlemde bakılabilseydi daha o manada bir siyasetten bahsedilebilirdi ama gündelik siyaset dediğimiz hikayede belki ilgisizlik devam ediyordur. Doğrudur yani. Bunu biz de şahidiyiz ama tam da bir büyük hadiselerde konulan tepkiler manasındaki şeylerde bir ayrım da var yani. Orada ben o rakamlarla oynanabilir hocam. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. O rakam bana ver şimdi o rakamları. Haftaya sana çok farklı neticeler çıkarıvereyim ben sana. Birleştirir yaparız.
Ama bir de bir vaka var Mehmet abi.
Ya tamam var o da. Evet. Yani biliyorsun yalan, kuyruklu yalan istatistik derler.
Evet.
Tamam mı?
Fakat şimdi bunlar tabii bir gösterge.
Bir şeyleri gösteriyor.
Tabii bir an çekilmiş bir fotoğraf bu.
Evet.
Fakat bir yere doğru da gidiyor yani. Yani şimdi toplumda bir takım dinamikler var. O dinamiklerin içerisinde belli bazı değerler yükselişte, bazıları tam tersi düşüşte. Mesela şimdi bir dönem biz de burada konuştuk. Deizm ve ateizm tartışması yapıldı.
Gerçi bu onun, o zaman biz teşhisinde yapmıştık. Bu abartıldığı gibi bir şey değil demiştik burada.
Araştırma sonuçları bunu destekliyor.
Evet.
Yani %1-2 civarında bir şey bulunmuş.
Evet.
Kendisini deist ya da ateist olarak tanımlayan gençlerin. Neredeyse büyük bir çoğunluk dindar olarak tanımlıyor kendisini. 95.8'i ben Müslümanım diyor. Fakat siyasal eğilimle işte bu dindarlık arasındaki, yani ben bir taraftan dindarım.
Evet.
Ama diğer taraftan da işte milliyetçiyim ya da Atatürkçüyüm şeklindeki o tavrın, işte muhafazakarlığın %16 gibi diğerlerine göre düşük çıkması.
O ikisinin,
dindarlığın bir siyasal tercih olarak çok çok daha düşük çıkması.
Daha zor bir şey mesela. Bak burada biz milliyetçiliğe de itiraz ettik. Yani onun alt kırılımlarında birbirine çok farklı şeyler çıkabilir.
Doğru.
Atatürkçülüğe de itiraz ederim. Onun da alt kırılımlarında birbiriyle hiç ilgisi olmayan tipte Atatürkçülükler çıkabilir o manada. Dindarlığa da itiraz ederim. Dine yüklediğin anlam o ikisinden de daha fiktif bir şeydir. Yani onların tanımlarının iyi yapılmış olması lazım.
Evet.
O anlamda.
Dolayısıyla bu siyasal taraf belki şey değil. Yani çok hani dediğiniz gibi sizin de hem belki yöntemin yumuşak karnını oluşturuyor. Hem de Türkiye gibi insanların hakikaten sorulardan ne anladıkları.
Evet.
Şimdi geçen bir şey vardı, video çok böyle ilginç. Hani Türkçe ezan meselesi tartışılıyor ya. İki tane densiz çıkıp da ezanı Türkçeleştireceğiz, Türkçeleştirmek lazım diye konuşunca kendi partileri bile tahammül edemediler.
Evet.
Bunun üzerine çıkıp böyle sormuşlar, yani ezanın Türkçeleştirmesi. Ezan Türkçe zaten dedi bir tanesi.
Evet.
Ezan zaten Türkçe. Hani ben de şey aklıma geldi, bizim Adana'da bir dostumuz var. Hüseyin Özoğlu abimiz. Onun böyle bir konferans dizisi olurdu. O konferansın başlığı da şöyleydi. Ey Kur'an, meğer sen ne kadar Türkçeymişsin şeklinde, veya Fatiha ile ilgili.
Evet.
Ey Fatiha, sen ne kadar Türkçeymişsin şeklinde. Hakikaten elhamdülillahi rabbil alemin diye başladığınız zaman bizim ecdadımızın o din dilini ne kadar kendi konuştuğu asli dile yaklaştırdığı noktasındaki gayreti görmemek elde değil. Yani biz etle tırnak gibi olmuşuz yani o noktada. Din dili dilimizle o kadar güzel bir mezc olunmuş ki. Şimdi buradan bakınca dediğiniz gibi yani o siyasal eğilimler çok üzerinde net tahliller yapmayı sağlayacak kadar sağlam değil. Ama hayatta başarı için ne gerekir şeklindeki o.
Doğru.
Onlar birazcık sıkıntılı. Yani parayı öncelemek, işte bu tür hani kariyeri öncelemek noktasında gençler çok mu realist bakıyorlar?
Ben orada da itirazım olur. Çünkü para diyen bile, yani şunu söyleyecektir ikinci planda sana. Ya ben çok para kazanıp çok hizmet etmek istiyorum. Çok hayır yapmak istiyorum. Kariyerde bir yere gelip işte ümmete faydalı olmak istiyorum diyen birçok şey çıkacaktır oradan da. Sana söyleyeyim. Bu biraz bizim şeyimizle de alakalı. İnsanların verdiği değerle de alakalı orada.
Evet. Yani hep şey vardır ya, böyle klişe bir, hatta kompozisyon derslerinde de ders olarak verildi. Para mutluluk getirir mi getirmez mi meselesi. Evet. Ama gençlerin büyük çoğunluğu paranın mutluluk getirdiğini düşünüyor.
Yani
her şeyin tüketime endekslenmesinden kaynaklanan bir sonuç olabilir mi Mehmet abi bu?
Ya muhakkak öyledir. Zaten hep bir programlarımızda yani ondan bahsediyoruz.
Dindarlık bile son tahlilde işte 5 yıldızlı otelde de hac yapabilirsin ama gidip efendim ortalama bir haccın ya da umrenin bile fiyatı nerelere kadar uçmuş. Öyle bakınca din bile acaba parayla mı yaşanıyor diye insan sormadan edemiyor.
Yani o şuraya gelir. Yani mesela ben 100 sene evvel ya işte bir hafız efendiler, şöyle bir hafız efendi vardı, şöyle bir işte müfti vardı, şöyle bir din adamı vardı yerine şimdi Yani işte kariyerinde şu noktada adam ama dindar bir insan diyorsun. Ya bak şu kadar adam büyük bir iş adamı ama bak ne kadar da bu hayır işlerine yönelmiş diyorsun. Aslında biz de kendimiz için de ona yükleme yapıyoruz. Yani sen şöyle şu hoca efendinin Kur'an okuması şöyle diye konuşuluyor mu? Mesela ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bizim TRT hafızlık yarışmasına başladı ya.
Evet.
Mesela.
Kur'an yani, okuma yarışması.
Kur'an okuma yarışması. Yani onun gibi yani. Onu bile sen bir popüler şey adına ortaya koyunca ilgi duyulmaya başlandı.
Yani gerçekten popüler kültürün gençlerin temel beslenme kaynağı olduğu buradan açıklanmış.
Evet, bunun da en önemlisi
koyuyor.
Para ve kariyerdir.
Evet.
İlgi çekecek
yani,
şey.
Ben milliyetçilik, Atatürkçülük ve diğer o siyasal eğilimlerle ilgili de aynı şeyin doğrusu evet. Önde olduğunu düşünüyorum. Kimin sesi daha çok çıkar, kimin sesi daha baskın gözükürse ona böyle bir meyyaliyet var Mehmet abi. Evet. Bu da tam da dediğiniz gibi 80 sonrası apolitik hale getirilmiş gençlerin aslında çok da böyle hani genel mecradan, genel ana akımdan kopmamak, radikal ya da tırnak içerisinde marjinal olarak görülmemek gibi bir kaygı içerisinde olduklarını da aslında söyleyebiliriz. Bu noktada da ben doğrusu eğer bir farklılık ortaya konacaksa gençlerle ilgili bu ana akımdan ayrılma noktasında bir onlara yön işaret edilecekse bunun en eksik değer olarak ortaya çıkmış gönüllülük olduğunu doğrusu düşünüyorum. Evet. Gençler bu tür gönüllü faaliyetler yapan kurumlara yönlendirilmeli. %95'i ben herhangi bir STK'ya üye değilim diyor zaten. Üye olan %5'i de %2,5 yani yarısı STK değil üye olduğunu bildiği yerin STK olduğundan haberi yok. Pardon STK değil yani daha doğrusu bilmiyor yani. STK nedir bilmiyor, gönüllülük nedir bilmiyor. Dolayısıyla aşkınlık, diğer gamlık, fedakarlık yani o işte para ve kariyer dışındaki değerlerle hayata bir bakabilme noktasında gerçekten ciddi bir eğitime ve bilinçlendirme faaliyetine ihtiyaç var diye düşünüyorum Mehmet abi. Ben yine geldim kendi alanıma bağladım yani.
İyi ettin. Ben de tam da burada bir kendi alanım olan dilemma veya tenakuz dediğimiz hadiseyi ifadelendireyim. Aslında biz gönüllü faaliyetlere bile adam çekerken ne diyoruz koyuyoruz? Ki, kariyer ve parayı koyuyorsun doğru. Değil mi? Diyorsun evet. Ki eğer sen bu gönüllü faaliyetlere katılırsan kariyerine bir katkı da olacak. Paraya ulaşmanda bir katkı olacak değil mi? Bu ne büyük bir dilemma.
Evet,
değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Aslında tam da burada hocam. Yine kadim kültüre gittiğimizde yine o üslup doğrudur. El kârda, gönül yarda. Yani sen aslında adama diyorsun ki gel ben senin eline kârı veririm ama bundan daha önemli bir şey var ki o da gönlüne yârı vermektir. Eğer bir adamın gönlüne yâr verilmişse eldeki kâr mühim değildir zaten ama eline kârı almadan adam gönlünü yâra çevirecek mi çevirmeyecek mi? Bugünün meselesi o zaten.
Evet evet. Yani ama şöyle bir şey de var gençler onu da görmek lazım. Hele bir elde kârı göreyim diyor.
Evet, evet.
Ondan sonra gönlünü yâra çeviririm. Evet, hayır tam evet. Tersini söylemek lazım. Ya sen bir biz onu hatta öyle esprili bir şekilde de yani gönüllü ol kariyer derdin kalmasın evet, diye başlık yapmıştık. Evet, evet. Yani ne olacak yani bunu gönüllü olunca şimdi bizim bütün dertlerimiz bitecek mi diye böyle tiye alanlar da olmuştu ama evet. Biz hala aynı yerdeyiz.
Aslında
gönüllü olsunlar kariyer dertleri
hani,
bitsin.
O metafor vardır ya buğday mı dediler himmet mi dediler.
Evet.
Himmeti mi tercih edeceğiz buğdayı mı tercih edeceğiz? Aslında bir büyük diyor ki aslında himmeti tercih etmek. Adam da 40 yaşına gelmiş bizim gibi. Demiş ki ya hem buğdaydan oldum hem himmetten oldum demiş. O büyük de demiş ki. Ya senin himmeti tercih etmen 20'li yaşlarda aslında ikisine bir ulaşmandı zaten.
Evet evet. Yani bizim orada şunu görmemiz gerekiyor. Aslında bu tür aşkınlık, fedakarlık, diğerganlık, gönüllülük ya da himmet denen o genel evet, kavram evet. İçerisine yönelenler bile aslında bunu dünya için istiyorlarmış.
Gibi,
değil mi?
Gibi,
değil mi?
Evet,
bu da herkesin böyle kendi içinde evet. Sorup sorgulayacağı bir efendim konu olsa gerek. Efendim bu konuyu ileride yine konuşmak gerekecek. Konuşalım evet. Da inşallah. Çünkü gençlerin nereye gittiği aslında ümmetin, milletin, istikbalinin doğru. Nereye evrildiği ile alakalı. O yüzden bunu konuşmak bize farzdır diye düşünüyoruz.
Ama ben yine de hocam kalpleri çekip çevireni iyi bildiğimiz için her taraf böyle coşkun bir tarafa gidiyor bile görülse Yine umutsuz olmamak lazım. Bir anda küçük bir şeyle kalpler bir tarafa dönebiliyor.
Evet, evet. Efendim hayrola, bugün de sona eriyor. Bir sonraki programımızda inşallah yine Mehmet Emin Okur abimizle birlikte, ben Mehmet Lütfü Arslan, burada olmaya gayret edeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Bir sonraki programa kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.